Dünyanın Nabzı başlıyor.
Efendim hayırlı sabahlar diliyoruz. Bugün 9 Mart 2017 Perşembe, Dünyanın Nabzı'ndan, Türkçenin Sesi Radyosu'ndan, sesimizin ulaştığı her yerde bizleri dinleyen siz sevgili ve değerli dinleyicilerimize saygılarımızı, sevgilerimizi, hürmetlerimizi sunuyoruz ve iyi bir gün geçirmeniz duası ve temennisiyle hemen Türkiye'nin yoğun gündemini manşetler aracılığıyla sunmaya çalışıyoruz. Buyurun bakalım.
Dünyanın Nabzı, manşetler.
Yeni Şafak'la başlıyoruz bugün. Dost musun karar ver cümlesi var Almanya yol ayrımında. Bakanların ve AK Partililerin referandum kampanyasına izin vermeyen Almanya'da 2016'da terör örgütü PKK-80, DHKPC ve MLKP ise ona 12 toplantı yaptı. 5000 FETÖ'cü oturum izni aldı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, iki dost olarak yolumuza devam edeceğiz. Kopmayı mı tercih edeceğiz? Almanya kararını vermeli demiş özellikle. Yeni Şafak gazetesinin manşeti ve Star gazetesi Almanya neden hayır diyor başlığını atmış bugün. Star asırlık ilişkileri bile çöpe atacak düzeyde artan saldırganlığın nedenlerini araştırdı. Bakın ortaya nasıl bir tablo çıktı diyor. 7 maddeye ayırmış ve başlıkları şöyle: Orta Doğu'nun imarı, Afrika açılımı, havalimanı, İstanbul finans merkezi, otomobil merkezi, Avrupa'da ırkçı rüzgar, Cumhurbaşkanı Erdoğan şeklinde özetlemiş. Detayları az sonra tabii ki. Sabah gazetesi değerli dinleyicilerimiz, Avusturya'da ihanet valsi. Türkiye'nin demokrasi mücadelesine yasaklarla engel olmaya çalışan Avusturya darbeci ihanetçisi FETÖ'cülere kucak açtı. Tam da bu son gelişmelerle ilişkili zaten değerli dinleyicilerimiz, Avusturya bir anlamda Almanya'nın arka bahçesi olarak kabul edilen, Almanya'nın sözünden çıkmayan, tamamen bağımsızlığını kazanmış bir ülke olduğu noktasında tereddütlerimizin olduğu bir yer. Milliyet hisseli konut alma zamanı başlığıyla çıkıyor ve Türkiye'nin ilk gayrimenkul sertifikası ihracı TOKİ garantörlüğünde başlıyor. Küçük yatırımcının büyük inşaat projelerine ortak olmasının önü açıldı diyor Milliyet gazetesi. Detaylarını vereceğiz. Türkiye'nin ilk gayrimenkul sertifikası şeklinde talep toplama süreci 29-30-31 Mart. Sertifika pay başına 42.5 TL, 3.57 milyon adet pay ihraç edilecek. Hasılat toplamı 143.24 milyon lira olacak. Projede 218 daire bulunuyormuş değerli dinleyicilerimiz. Ve Türkiye 15 Temmuz'un hesap günü diyor Türkiye gazetesi, Erdoğan'dan 16 Nisan vurgusu. Mevcut durum istikrarı tehdit ediyor. Kendimize değil ülkemizin geleceği için sistem inşa ediyoruz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hemen altında çatal kazık toprağa girmez diyor Başbakan Yıldırım. İzmir'de otoyol açılışına katılan Başbakan Yıldırım, yeni sistemle çift başlılığın ortadan kalkacağını belirterek çatal kazık toprağa girmez, bir koltuktaki kişi oturmaz oturamaz demiş değerli dinleyicilerimiz. Türkiye'nin manşeti böyleyken Yeni Akit gazetesi de 2020'de Gülen başkomutan olacaktı. 15 Temmuz kanlı kalkışmasını organize eden Fethullahçı terör örgütünün TSK'ya sızan unsurları ilgili yapılan araştırma korkunç bir gerçeği gözler önüne serdi diyor. Komuta FETÖ'ye teslim edildi, sicil baskısı yaptılar ve darbeciler terfi ettirildi diyor. Detaylarıyla az sonra vermeye çalışacağımız bir haber efendim Yeni Akit gazetesinden. Hürriyet gazetesi, Ayaz Bebek eroinman doğdu. Kardelen 18 ile Ali Osman 18 çifti eroin bağımlısıydı. 58 günlük bebekleri Ayaz'da dünyaya bağımlı olarak geldi. Hem Ayaz hem de genç çift doktorların çabasıyla hayata tutunmuş. Allah korusun bakın. Değerli dinleyicilerimiz, sadece kendinizi bağlamıyor. Öyle ilginç bir durum ki iki bağımlı anne ve baba dünyaya getirdikleri çocuk da doğuştan bağımlı olarak doğabiliyor. Demek ki yaptığımız hiçbir eylem kendimizden menkul değil, tamamen bizi bağlıyor deyip çekilebileceğimiz bir olay değil değerli dinleyicilerimiz. Takvim neden evet sorusunu sormuş. Takvim seçmenin nabzını tuttu. İşçi, memur, esnaf, emekli ve gençlere 16 Nisan'da neden evet diyeceklerini sordu. Bakalım biz de detaylarını veririz az sonra. Milli Gazete, işgal alayı Suriye'de diyor. Demokrasi getireceğim yalanlarıyla Irak'ı işgal ederek 1,5 milyon Müslümanı katleden benzer yalanlarla Libya ve Afganistan'da Müslümanlara kan kusturan ABD, Şimdi de terörle mücadele bahanesiyle bir başka terörist yapı olan YPG'ye destek için Suriye'yi işgale hazırlanıyor diyor. Apaçık net bir şekilde söylemiş. Biz de günlerdir söylüyoruz, benzer bir yorumu yapıyoruz. Akşam hesaplaşma günü 16 Nisan diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan milletin 15 Temmuz'un anayasal teminat altına alınmasını istediğini söyledi. Kandil, PKK, FETÖ'cüler hayır diyor. Hesaplaşma günü inşallah 16 Nisan olarak açıklanmış. Habertürk derleyicimiz ABD elçiliğini araştırmış. Rus elçi Karlov'u öldüren Altıntaş, John Bass ve ABD derneklerini incelemiş. Ve hemen altında ikili zirve var. Genelkurmay Başkanı Akar ve ABD Genelkurmay Başkanı Dunford ve Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov'un Antalya'daki üçlü zirvesi sonrası Akar ve Dunford dün de buluştu. Müşterek Rak Harekatı konuşulmuş. Hemen alt başlık olarak verilmiş bu haber. Vatan Gazetesi derleyicilerimiz TV'ye bile sızmışlar diyor. Wikileaks'te çok ilginç bir bilgi bu. CIA'nin cep telefonu ve bilgisayarlardan sonra akıllı TV'lere de dinleme yaptığı ortaya koyan belgeler yayınlandı. Böylece bulunduğunuz yerde televizyon aracılığıyla bile dinlenebilmeniz, izlenebilmeniz mümkün oluyor. Bu yeryüzünü nasıl da bir korku cehennemine çevirdiklerinin de bir göstergesi ayrıca. Herkesi dinleyecekler, herkesten bilgi alacaklar. Ne olacak sonuçta diye düşünen yok. Milat Almanlar çıldırdı diyor ve yeni dünya düzeni New World Order. Genelkurmay Başkanı Akar'ın ABD ve Rus Genelkurmay Başkanları ile yaptığı görüşmenin görüntüleri Almanya'yı çıldırttı. Bildin politik uzmanı zirve fotoğrafını yeni dünya düzeni olarak paylaştı. Hulusi Akar ortada ve Gerasimov ve Dunford ellerini bağlamış bir şekilde Akar'ı dinliyorlar. Akar'ın bir eli de cebinde. Ne anlattığını az çok tahmin edebiliyorsunuzdur. Bu görüntü hakikaten de çıldırmalarına yetebilecek bir görüntü. Güneş CHP'yi dumuru uğrattı diyor. Güneş CHP'yi dumuru uğratmıyor tabii. Güneş'in manşeti şöyle: CHP'yi dumuru uğrattı. Kılıçdaroğlu'nun referandumda değişecek maddeleri bilmediğinin ortaya çıkması CHP'yi karıştırdı. Parti teşkilatlarında bile bu gaf alay konusu oldu. Kılıçdaroğlu'nun sözleri nedeniyle CHP'nin hayır kampanyasının çöktüğünü gören partililer de Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu diyor. Ve değerli dinleyicilerimiz, Diriliş Postası diyor ki Almanya geri adım için çağrı arıyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu binlerce Türk'ün katıldığı Hamburg mitingiyle terör sevici Almanya'yı adeta dize getirdi. Çavuşoğlu telefonla görüştüğü Alman mevkidaşı Gabriel'e tabiri caizse ayar verirken Şansölye Merkel'de geri adım atmak zorunda kaldı diyor efendim Diriliş Postası. Yeni söz Osmanlı tokadı geliyor Dumford diyor değerli nejirimiz. Burada yine Hulusi Akar ve Gerasimov ve Dumford'un görüntüleriyle birlikte ortada Akar ve anlatıları. Haberin detaylarını vereceğiz. Ve Karar Gazetesi diyor ki Almanya mitinge evet dedi. Türk bakanlara konuşma yasağıyla oluşan krizin ardından Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alman mevkidaşıyla bir araya geldi. Erdoğan'ın Almanya mitingi için Berlin'in olumlu sinyalini dile getirdi. Yeri ve tarihi belli değil ancak Cumhurbaşkanı Almanya'ya gittiğinde her tedbiri doğal olarak alacaklar. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya Kadınlar Günü'nde sanırım kadınları kabul ediyor ve onlarla tokalaşma sahnesi burada. Birçok kadın Cumhurbaşkanı'nın huzurunda. 16 Nisan'da Yeni Kapı Ruhi ile Sandığa şeklinde verilmiş haber ama onun öncesinde böyle bir durum söz konusu. Yeni Birlik gazetesi Merkel'in kulakları Erdoğan'da. 2014 yılında patlak veren skandalla ABD eski ve yeni dışişleri bakanlarını tesadüfen dinlediği ortaya çıkan Alman istihbaratının Türkiye'yi hedef ülke olarak yakın takibe aldığı, 2009 yılından itibaren de Merkel hükümetinin talimatı üzerine izlediği ve dinlediği anlaşılmıştı. Gelen son bilgiler aynı derin kulakların halen Erdoğan'da olduğu yönünde ki bu da çok da olmayacak bir konu değil. Tam da olası bir konu. Gelişmeler eşliğinde bakacak olursanız dinlemenin doğru olduğunu söylemiyorum. Gelişmelerle ilgili madem o dönemlerde böyleydi, şimdiki dönemde halen kulaklarının Erdoğan'da olmasından daha doğal onlar açısından bir şey olmasa gerektir. Ve Yeni Birlik gazetesiyle turumuzun manşetler bölümünü bitirdik. Sırada ne var değerli dinleyicilerimiz? Sırada şu var. Sırada ilk başta sizlere güzel bir şarkı dinleteceğiz. Sonrasında sizlere cümle olarak kurduğumuz bu manşetlerin detaylarını vermeye çalışacağız ve en net ve en yalın haliyle Türkiye gündemini sunacağız ve ardından da efendim dünya basınından derlediğimiz haberlerle turumuzu sürdüreceğiz. Hadi bakalım, bu şarkı sizlere armağan olsun. Şarkımızdan sonra buradayız.
Bir vakit derdi ki bizim günümüz. Yiğit belli değil, mert belli değil. Herkes yarasına derman arıyor. Deva belli değil, değil. Dert belli değil. Dert belli değil. Dert belli değil. Deva belli değil, değil. Dert belli değil. Dert belli değil. Dert belli değil. Bir düzen kalmadı, hep zulüm oldu. Geçti şu baharın külleri soldu. Dünyanın gidişi bir garip oldu. Deva belli değil, değil. Dert belli değil. Dert belli değil. Dert belli değil. Deva belli değil, değil. Dert belli değil. Dert belli değil. Dert belli değil. Başım ayık değil, kederden yasta. Vazgeçtim ben böyle, bahardan yazda. Haraba yüz tuttu, bezme gülistan. Deva belli değil, değil. Dert belli değil. Dert belli değil. Dert belli değil. Deva belli değil, değil. Dert belli değil. Dert belli değil. Dert belli değil. Deva belli değil, değil. Dert belli değil. Dert belli değil. Dert belli değil.
Dünyanın nabzı. Şimdi Türkiye gündemi.
Ve efendim manşetlerin akabinde Türkiye gündeminde, Türkiye turunda ilk durağımız Yeni Şafak ve başlık Dost Musun karar verdi hatırlarsanız ve şöyle detayları. Şarj cephesi artık tüm lojistiği Almanya'dan alıyor, rakamlar yüz kızartıcı boyutlarda. 2000'li yıllarda ülkede faaliyet gösteren PKK derneklerinin sayısı 33 iken bugün 161'e çıkmış. PKK'nın Avrupa'daki tüm derneklerinin çatı örgütlenmesi de Almanya'da DHKPC'ye bağlı 42, FETÖ'ye bağlı 21 dernek faaliyet gösteriyor. 16 Nisan'da yapılacak anayasa halkı oylaması Almanya'nın da bir numaralı gündemi olmaya devam ediyor. Eylül ayındaki seçimlere hazırlanan Merkel ve kurmaylarının Türkiye ile ilişkileri konusunda iki senaryo üzerinde durduğu belirtiliyor. Halk oylamasından çıkacak evet veya hayır sonucuna göre bir yol haritası belirleyecekler diyor Yeni Şafak gazetesi. Ve Erdoğan'ın mitingiyle ilgili Almanya tedbir alacak diyor. Çavuşoğlu'nun açıklamaları var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'da yapacağı miting ile ilgili şu bilgiyi veriyor. Nerede miting yapacağı belli değil. Gabriel Cumhurbaşkanımız geldiğinde gerekli her türlü tedbir alacaklarını söyledi. Yani Dışişleri Bakanı, Alman Dışişleri Bakanı'nı kastediyor. Ve Çavuşoğlu Almanya'daki programında 3 gün, 3 düğün salonu ve bir otelin iptal edildiğini hatırlattı. Gabriel'le her şeyi açık açık konuştuklarını belirten Çavuşoğlu, rahatsızlığımızı ilettik, dost olarak mı yolumuza devam edeceğiz, kopmaya mı gideceğiz? Almanya'nın kararına bağlı diyor ve halk oylamasında kesinlikle taraf tutan bir boyutta olmamalı diye ekliyor derneğimiz Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu. Yeni Şafak ve devamında Star gazetesi Almanya neden hayır diyor sorusunun cevabı vardı hatırlarsanız 7 tane başlık koymuştu. Birincisi, yanı başımızda yerle bir olan Irak ve Suriye'nin yeniden imarında etkin olmak istiyor, Türkiye'yi engel görüyor. İkincisi, Ankara'nın Afrika açılımı Berlin'in hesaplarını bozuyor. Mecliste kabul ettikleri strateji belgesine göre Türkiye en büyük 4 rakipten biri. Üçüncü konu, dünyanın en büyüğü 2018'de hizmete de girdiğinde Lufthansa pazar payının daralacağı noktasında havalimanı ile ilgili bir görüş. Ve İstanbul Finans Merkezi şeklinde dördüncü görüş, 2014'te yapımı başlanan İFM, Körfez sermayesi başta olmak üzere ilkiyi Frankfurt'tan İstanbul'a taşıyacak. Ve Hyundai, Honda, Toyota gibi otomobil firmaları Türkiye'yi merkez seçti yerli üretimde yolda bu durumu tehdit olarak görüyorlar. Ve tüm Avrupa'da tırmanan yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığından dolayı siyasiler o için Türkiye karşıtlığından besleniyorlar. Ve 15 yılda içte ve dışta Türkleri bir araya getiren Erdoğan'ın 16 Nisan sonrası Türkiye'yi daha da güçlendirmesinden korkuyorlar. İşte Almanya bu sebeplerden dolayı hayır diyor, diyor değerli dinleyicilerimiz Star gazetesi. Sabah gazetesi değerli dinleyicilerimiz Avusturya'da ihanet valisi diyor. Türk siyasetçilerin Avrupa'daki referandum kampanyalarına AB çapında yasak isteyen Avusturya'nın maskesi fena düştü. FETÖ'cü hainlerin başkent Viyana'da hem de harp akademilerinde sempozyum düzenlediği ortaya çıktı. FETÖ'nün Avusturya'da propaganda merkezi olarak kullandığı bir diyalog enstitüsü ile Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın Katolik Kilisesi partnerliğinde düzenlediği sempozyumda teröristbaşı Gülen'in mesajları da okunmuş. İşte böyle diyor Sabah gazetesi Avusturya'da ihanet valisi. Demek ki nedenler bu şekliyle, altında var olan nedenleri bu şekliyle deşifre edebilmek gerekiyor. Ve Türkiye gazetesi 15 Temmuz'un hesap günü diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan lider ülke Türkiye anlayışına ihtiyacımız olduğunu söyledi. FETÖ'cülerin ve Kandil'in hayır dediğine dikkat çeken Erdoğan, hesaplaşma günü inşallah 16 Nisan dedi. Referandum öncesi arkadaşlarımız çalışıyor diyerek Almanya'ya gitme sinyali veren Erdoğan, seçilmesi halinde Cumhurbaşkanı'nın yardımcı sayısını da açıkladı. Bir ya da iki olacağını söyledi diyor Türkiye gazetesi. Yeni Akit gazetesi 2020'de Gülen başkomutan olacaktı derken detayları şöyle. Darbeci subaylarla ilgili hazırlanan rapora göre 2014'te generalliğe terfi edenlerin %76'sı, 2015'te terfi edenlerin %78'i darbe sonrası TSK'dan atıldı. Bu temizlik yapılmasaydı 2020'de komuta akademisi tamamen FETÖ'cü generallerden oluşacaktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı örgütün TSK disiplin kanunundaki değişikliği TSK'yı ele geçirmekte anahtar olarak kullandığını ortaya koydu. TSK'daki varlığını korumak için örgüt arka arkaya verdiği cezalarda kendilerinden olmayanı devre dışı bırakmış. FETÖ'cü olmayan subayların sicillerini bozarak generalliğe terfi etmesi engellenirken, 2016'daki yaş dosyasında terfi ettirilecek personelin büyük çoğunluğunun darbe faaliyetlerine katılmış örgüt üyelerinden oluştuğu savcılık raporunda da tespit edilmiş ve 2020'de Gülen başkomutan olacaktı derken bunları kastediyor Yeni Akit gazetesi değerli dinleyicilerimiz. Ve Hürriyet'te ilginç bir haber vardı. Öyleyse biz sadece hayatımız kendimizle sınırlı değil demiştik. Ayaz bebek eroin man doğdu başlığı gerçekten de ilginç bir haber. Bu anlamda ya benim hayatım, benim damarlarım, benim kanım, benim şunun, benim bunun diyebilecek bir noktada olmadığımızı tüm insanlık olarak sadece bu ülkede yaşayan insanlar değil. Demek ki bizden doğacak çocuklar da bizim genetiğimizden, bizim alışkanlıklarımızdan etkileniyorlar. Özellikle böyle söz konusu olan eroin vesaire hadiseler gibi ise çocukta daha doğuştan eroinman olarak doğuyor maalesef. Bununla ilgili Allah'tan yetkililer önlem almışlar ve hem Ayas hem de genç çift doktorların çabasıyla hayata tutunmuş. Allah yardımcıları olsun ve biz de dediğimiz gibi olaya yeterli özeni gösterelim. Takvim neden evet diyor. 1. Gençler, ilk defa adam yerine konacağız, 18 yaşında vekil olacağız, hatta bakanlık yapacağız diyor. Gençler bunun için evet diyor. 2. İşçiler, patronları dize getirenlerle omuz omuza savaşacağız. 3. Emekliler, ömrümüzün sonbaharında bazı bizi bırakmayanları unutmayacağız. 4. Torpille soru çalarak değil, belgemizle, yeteneğimizle hak ettiğimiz yere geleceğiz. 5. Çiftçiler, toprak işleyen, su kullanan biz de milletin efendisi olacağız. 6. Güneydoğu, gençlerimiz dağdan indireceğiz, şehirlerimizde hendek yerine hizmet görecek demiş. Kadınlar yuvayı dişi kuş yapar diyerek bize değer verenlerle yürümeye devam edeceğiz. 8. Esnaf, yazar kasaların havada uçtuğu günlere dönmeyeceğiz, 25 bin dolar gelirle yürüyeceğiz. 9. Engelliler, elimizden tutup engelleri kaldıranları başımıza taşıyacağız. 10. Şehit aileleri, kanımızı yerde bırakmayanları biz de sandıkta yalnız bırakmayacağız derken 10 adet sebep saymış. Gençler, işçiler, emekliler, memurlar, çiftçiler, Güneydoğu kadınlar, esnaf, engelliler, şehit aileleri. İşte bunun için evet demiş Takvim Gazetesi. Ve Milli Gazete, işgal alayı Suriye'de diyor. Olmadık bahanelerle İslam ülkelerini işgal eden ABD, şimdi de terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD-YPG'ye destek adı altında Suriye'ye yığınak yapıyor. PYD ile ortak operasyon için gün sayan ABD yönetimi özel görev gücü olan 75. Komando Olayı'nı Suriye'ye gönderdi. Özel birliklerini yolladıklarına göre buradan da çıkarabiliriz bazı şeyleri. Katliam taburları böylece bölgeye inmiş oluyor ve Amerika bu vesileyle her yeri üs haline getirmiş oluyor. Sadece ABD'de değil ama ABD en önemli aktör, uzun zamandır biz de söylüyoruz bunu. En önemli aktörün yanında bunda en az aynı derecede olmasa da farklı aktörler de var. Avrupa'nın muhtelif devletleri ve Rusya'yı ve Çin'i de hesaba katmadan edemeyeceğimiz bir işgal söz konusu. Milli Gazete'nin haberinden yola çıkarak bunları söyleyelim ve Milli Gazete güzel bir başlık daha atmış. Diyor ki Filistin'de Kadınlar Günü diye bir şey yok. Sadece Filistin'de mi? Belki de İslam aleminin de başka birçok yerde de Kadınlar Günü diye bir şey yok. Batı dünyası sözde kadın hak ve özgürlükleri kutlarken ambargo ve abluk altındaki Gazze'nin Müslüman kadınları terörist İsrail'in neden olduğu sosyal ve ekonomik sıkıntılarla mücadele ediyor. Buradaki Filistinli kadınlar İsrail'in Gazze'yi açtığı 3 savaşın ve devam eden ablukanın bedelini ödüyor. Gazze'sinden Myanmar'ına, Myanmar'ından Doğu Türkistan'a, Doğu Türkistan'dan Suriye'sine, Suriye'sinden dünyanın birçok bölgesine kadar dünyada Kadınlar Günü'nün acaba orada yaşayan kadınlarla bir ilişkisi var mı diye de sormak lazım. Akşam diyor ki hesaplaşma günü 16 Nisan aktardığımız bir haber detaylarını verdik ve Kılıçdaroğlu'na Allah söyletti şeklinde Başbakan Yıldırım'ın bir cümlesi var. Anayasa değişikliği konusunda büyük bir kafa imza atan CHP liderine sesleniyor. Aslında bizim anlatmaya çalıştığımız Allah söyletmiş. 7 seçim kaybetmişsin, hala tek adamsın, bir de bize tek adamlık dersi veriyorsunuz diyor. Habertürk ABD elçiliğini araştırmış şeklinde Rus elçi Karlov öldüren Altıntaş, John Bass ve ABD derneklerini incelemiş bilgisayarından çıkan bilgiler ve bu anlamda neyin ne olduğu konusunda da bazı bilgiler söz konusu. Fakat yeterli değil, daha çok iç sayfalarda yerini almış ve neredeyse bu bölüme ayıracağımız zaman bizim uzun bir zamanımız alacağı için sadece başlığıyla yetinelim. Vatan TV'ye bile sızmışlar diyor. WikiLeaks belgeleriyle ilgili CIA'nin cep telefonu ve bilgisayarlardan sonra akıllı TV'lerde de dinleme yaptığını ortaya koyan belgeler yayınlandı. ABD gizli servisi CIA'nin iPhone, Android telefonlar, WhatsApp, Windows ve Mac bilgisayarlar, hatta Samsung akıllı TV'ler üzerinden nasıl tüm dünyayı izlediğini gösteren 8761 belge yayınladı. Ağlayan Melek projesiyle CIA Samsung akıllı TV'lere sızdı. İnternet kullanan TV'ye Truvat'ı yerleştiriliyor. TV kapatılsa bile mikrofon varsa kamerasıyla odadaki tüm konuşmalar izleniyor. Belgelerin yayınlanmasının ardından Apple iPhone'larımızı son sürüme yükseltin açıkları kapatıyoruz dedi. Microsoft ve Samsung da konuyla acilen ilgileniyoruz açıklamasını yapmış. İlgilenseniz de iş işten çoktan geçmiş oluyor. Yani bugün böyle sızanlar siz yeni açıkları kapatırken onlar başka açıkları bulacaklardır. Bu kadar da net bir şekilde söyleyelim. Yani siz var olan açıkları göreceksiniz, onlar yeni açıklar bulacaklar. Ve Milat gazetesi Almanlar çıldırdı ve yeni dünya düzeni New World Order. Dumfort, Gerasimov ve Akar. Akar burada ortada söylediğimiz gibi. Almanya'nın FETÖ'cü, PKK'lı ve DHKPC'li tüm teröristlere kucak açıp Türkiye'ye düşmanlık etmesi, Türk bakanları konuşturmaması tepki çekmeye devam ediyor. Tepkiler üzerine Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşen Almanya, Dışişleri Bakanı Gabriel aramızdaki güçlü bağı hatırlamalıyız dedi. Sürekli Türkiye'ye saldıran Alman Bild gazetesinden politika uzmanlarından biri de Genelkurmay Başkanı Akar'ın Antalya'da ABD'li Rus mevkidaşıyla verdiği göründü. ABD'li ve Rus mevkidaşıyla verdiği görüntüyü New World Order, yeni dünya düzeni başlığıyla paylaştı. Ve Türkler artık Almanları önemsemiyor diye yazmış bir başka gazetede. Bilat gazetesinin haberine göre. Ve değerli dinleyicilerimiz, süremi de kontrol altında tutmak durumundayım. Hemen bir başka gazete, Diriliş Postası'yla devam edelim. Almanya geri adım için çağrı arıyor derken az sonra önce aktardığımız haberler. Çavuşoğlu'nun ağzından ve Merkel'den geri adım diyor. Nazi çıkışı ve aynı zamanda oraya gelir konuşturmazsanız dünyaya ayağa kaldırırız uyarısını Almanya Başkanı Merkel de yola getirmiş oldu diyor. Diriliş Postası, Almanya'nın kuruluşu Deutsche Welle'nin haberine göre Merkel Türkiye ile ilgili grup toplantısında şu açıklamayı yapmış. Almanya'nın Türkiye'ye düşünce ve ifade özgürlüğünü kısıtlama suçlamasında bulunup bunu ifade ve düşünce özgürlüğünü kısıtlayarak yanıt vermesi akıllıca olmaz demiş. Diriliş Postası'nda bunlar var ve yeni sözde Osmanlı tokadı geliyor Dunford demiş. Türkiye'nin Fırat Kalkan Harekatı ve sonrasında izlediği siyaseti ve son olarak DAEŞ'in kalesi Elbaba'nın temizlenmesi Batı'nın başını döndürdü. Türkiye'nin dünya siyaset arenasına dev bir oyuncu olarak dönüşünü sindirmeye çalışan Haçlı İttifakı'nın üyelerinden ABD ve Rus Genelkurmay Başkanları Antalya'ya geldi. Orgeneral Akar'la görüştü. Önceki gün gerçekleşen buluşma Suriye Irak görüşülmüş gibi takdim edilse de mesele karşısında çaresiz kaldıkları Türkiye'yi zapturapt altına alma oyunu olarak değerlendiriliyor. Türkiye'nin gücü göstermesi bakımından son derece mühim görüşmede Genelkurmay Başkanı Akar'a ait kare gündeme damgasını vurdu. Akar'ın elini kaldırdığı anda ABD Genelkurmay Başkanı Dumford'un Hulusi Paşa'ya bakışları, anlamadıysan okkalı bir Osmanlı tokadı geliyor Dumford, işte Türk Paşası, İşte özlediğimiz tablo diyor Yeni Söz gazetesi. Değerli dinleyicilerimiz, Karar gazetesiyle devam etmek durumundayım. Dediğim gibi dikkat ettiyseniz bilmiyorum haberlerle ilgili kısa bir cümlelik yorumlar yapıp, hadi bilemediniz iki cümlelik yorumlar yapıp geçmek durumunda kalıyoruz. Çok süratli geçip diğer haberle sizleri böyle olağanüstü bir trafiğe sokmuş oluyoruz ama umuyorum etkili oluyordur. Bu anlamda zihniniz dağılmadan en süratli şekliyle bir özetini sunmaya çalışıyoruz. Böylece çok kısa sürede Türkiye ile ilgili ve dünya ile ilgili çabuk bilgilere ulaşmış oluyorsunuz diye. Dünya hız çağında malum bizler de uzun uzun anlatabilecek zamana sahip değiliz. Belki de sizler de dinleyecek zamana sahip değilsiniz. Karar gazetesi Almanya mitinge evet dedi şeklinde ve aktardığımız bir haber. Ve Yeni Birlik gazetesiyle bitireceğiz bugünkü turumuzu. Merkel'in kulakları Erdoğan'da söyledik bu haberi de. 2014 yılında patlak veren skandalla ABD eski ve yeni dışişleri bakanlarının tesadüfen dinlediği ortaya çıkan Alman istihbaratının Türkiye'yi hedef ülke olarak yakın takip aldığı 2009 yılından itibaren de Merkel hükümetinin talimatı üzerine izlediği ve dinlediği anlaşılmıştı. Gelen son bilgiler aynı derin kulakların halen Erdoğan'da olduğu yönde, bunun bir paranoyaya dönüştüğünü ve Berlin'in kötü bir alışkanlığını olduğunu ayrıca biz ekleyelim. Türkiye'nin eskisi gibi edilgen bir pozisyonda değil, etken bir pozisyona doğru kendisini taşıması elbette ki Avrupa, Almanya dahil ABD'den Rusya'ya kadar birçok ülkenin de ilgisini çekmiş olacak olmalı. Ayrıca 15 Temmuz hadisesinde gerçekleştirilen neredeyse tüm dünyanın alkış tuttuğu darbede milletin olağanüstü direnişiyle karşılaşması tekrar bu ülkeye, bu topraklara, bu millete, bu insanlara gözlerin çevrilmesine vesile oldu diyebiliriz. Bu son yorumla bugünkü turumuzun Türkiye ayağını bitirmiş olalım. Ve sizlere güzel bir şarkı çaldıktan sonra dünya basınından derlediğimiz haberlerle devam edelim.
Dünyanın nabzı ve dünya basını.
Ve efendim Türkiye turunun akabinde dünya basınından derlediğimiz haberlerle tekrar karşınızdayız ve turağımız her zaman olduğu gibi Afrika derneklerimiz ve Afrika'dan ilk habere bakalım. İİT'den Somali'ye yardım çağrısı. İslam İşbirliği Teşkilatı Somali'deki kuraklık nedeniyle uluslararası topluma acil yardım çağrısında bulundu. Yapılan yazılı açıklamada şiddetli kuraklık nedeniyle açlıktan ölümlerin görüldüğü Doğu Afrika ülkesi Somali'de insani durum daha fazla kötüye gitmeden müdahale edilmesi çağrısı yapıldı. Somali'de yaşananlardan derin endişe duyulduğunu ifade edilen açıklamada kuraklıktan kaynaklanan kıtlıktan etkilenen ailelere yardımların ulaştırılması için daha fazla çalışılması istendi. 8 ülkede 17 milyondan fazla kişinin hayatı tehlikede. Bunlar Djibouti, Eritre, Etiyopya, Kenya, Somali, Güney Sudan, Sudan ve Uganda'da oluşuyor değerli dinleyicilerimiz. Bunlar tabii ki resmi rakamlar. Resmi rakamlar bile olsa 17 milyon sayısı neredeyse bir ülkenin nüfusu kadardır. Resmi olmayan rakamlarda bunun çok çok 3-4 katının olduğunu biliyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bu vesileyle sadece İET'nin çağrısı yetmiyor. İslam İşbirliği Teşkilatı böyle bir çağrı yaptı ama bu çağrıya karşılık verebilecek yapıların olması da gerekiyor ayrıca. sadece toplantılar yapıp çağrılar yapmakla hakikaten de çok ciddi önemli işler yaptığımızı zannetmeyelim. Sudan'dan Trump'ın vize yasağına tepki gelmiş. Sudan Dışişleri Bakanlığı ABD yönetiminin vize sınırlaması getirmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirerek kararın gözden geçirilmesini istemiş değerli dinleyicilerimiz. Tunus'tan Avustralya'ya tepki. Tunus İçişleri Bakanı Mecdup, vatandaşlarına Tunus'a gitmeyin uyarısı yapan Avustralya'ya tepki gösterdi. Sudan Devlet Başkanı 259 mahkum affetti. Sudan Devlet Başkanı Ömer El-Beşir, aralarında idam cezası alanlarında bulunduğu 259 mahkum affetti. Ve Nijerya'dan ABD'ye seyahat uyarısı ABD Devlet Başkanı Trump'ın göçmenlere yönelik politikalarının belirsizliğine dikkat çekilerek Nijeryalılara zorunlu ya da acil bir durum olmadıkça ABD'ye seyahat etmemeleri önerilmiş. Bir diğer haber de böyle. Afrika'nın akabinde hemen bir diğer bölgeye, Amerika'ya bakalım. PYD yardım paravanı ABD'li şirketin çalışma izni iptal. Suriyeli mültecilere yardım çalışmalarında bulunan ABD'li Mercy Corps grubunun bazı belgelerinde eksiklik gerekçesiyle çalışma izinleri iptal edildi. Suriye PKK'sına para aktıran şirket PYD'lilere kendi kurumlarında çalışıyormuş gibi kimlik vererek silah, organ ve insan kaçakçılığına çanak tutuyordu. Çok olağanüstü bir haber aslında. PYD yardım paravanı ABD'li şirketin çalışma iznini iptal ettirdi. Uzun uzun değinilecek bir haber ama siz bu haberin özetinden ve başlığından lütfen detaylarına bakın, internet aracılığıyla ulaşabilirsiniz bu habere. ABD'den BAP açıklaması. ABD Dışişleri Bakanlığı Geçici Sözcüsü El Bab'ın doğu tarafı çok karışık bir bölge. Birden fazla güç bu bölgede, açıkça söylemek gerekirse birbirlerine çok yakınlar. Tarafların ortak amacı ise DAEŞ'le mücadele demiş. ABD'de çifti Trump protestosu. ABD'nin Chicago kentinde Dünya Kadınlar Günü ve polis şiddetine dikkati çekmek amacıyla düzenlenen iki ayrı gösteride Başkan Trump ve politikaları eleştirildi. ABD İran'ı Suriye'den çıkarmak istiyor. ABD'nin BM daimi temsilcisi İran ve bu ülkenin desteklediği silahlı güçlerin Suriye'den çıkarılması gerektiğini söylemiş. Sadece İran değil, diğer bölgedeki diğer aktör olarak nitelendirdiğimiz isimlerinde veya adlandırmalarında acilen orayı terk etmesi gerekiyor. Terk ettiklerinde göreceğiz ki, yani şimdi dünyaya barış falan getirdiklerini düşünmüyoruz öyle ama böyle lanse edenler baktıklarında, o bölgeden çekildiklerinde o bölgede aslında işte bir sıkıntının olmadığı rahatlıkla görülecektir. En azından bunun denemesi için bir zaman ayrılabilir. Avrupa'ya bakıyoruz süratle. ABD'den sonra Suriye barış görüşmelerinin 5. tur tarihi belli oldu. BM Suriye Özel Temsilcisi Cenevre'deki Suriye barış görüşmelerinin 5. turunun 23 Mart'ta başlayacağını açıklamış. Bu barış görüşmeleri de baktığınızda değerli dinleyicilerimiz hep böyle. Az önce mesela İslam İşbirliği Teşkilatı'nın yaptığı açıklama yapılmalı elbette. Barış görüşmeleri de yapılmalı ama hakikaten de altyapısına baktığınızda sonuçsuz görüşmeler olduğunu görüyorsunuz. Bu çağrıların da sonuç olmadığını, karşılığının olmadığını görüyorsunuz maalesef. Özellikle bunun üzerinde düşünmemiz gerekir diye altını çiziyorum. Fransa'da fırtına binlerce haneyi elektriksiz bıraktı. Fransa'da pazar gecesi başlayan ve 600 bin haneyi elektriksiz bırakan Zeus fırtınası sona erdi. Avrupa'nın dışladığı Müslümanlar kendi partilerini kuruyor. İslamofobinin yükselişe geçtiği, Müslümanların giderek daha fazla dışlandığı Avrupa'da Müslümanlar kendi seslerini duyurmak ve siyaset yoluyla sorunlarına çözüm bulmak için kendi partilerini kuruyor. Fransız Büyükelçi Le Pen seçilirse görevini bırakacağını duyurmuş. Fransa'nın Japonya'daki Büyükelçisi Dana, aşırı sağcı aday Le Pen Cumhurbaşkanı seçilirse görevi bırakacağını açıkladı. Ve Hollanda ırkçı liderden Türkiye karşıtı gösteri. Hollanda'nın aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Wilders, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun katılımıyla cumartesi günü Hollanda ile yapılacak halk oylamasıyla ilgili değerli dinleyicilerimiz etkinliğini protesto etmiş. Burada uzak dur bu bizim ülkemiz şeklinde hem Türkçe hem de Hollandaca yazılmış bir yazıyla kendi adına böyle hakikaten de komik olacağını düşündüğümüz yaklaşımlarını sergilemiş. Bunların hepsi oy tuzağı olarak da sunulabilir derneğimiz. Kendilerini destekleyen insanlara böyle ırkçı söylemlerle, bakın siz beni seçtiniz ve ben de üzerime düşeni yapıyorum gibi ahmakça bir tavır olarak düşünülebilir. Orta Doğu'ya bakıyoruz. Tunus Dışişleri Bakanı Bağdat'ta, Irak Cumhurbaşkanı masum, Tunus Dışişleri Bakanı Civani'yi kabul etmiş ve görüşmeler esnasında neler olduğuna dair bakalım. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre masum, Tunus Dışişleri Bakanı Manhattan'ı kabulünde iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirme çağrısında bulunmuş ve iki kardeş ülke arasında elbette ki ilişkiler güçlenmeli şeklinde açıklamalar ifade edilmiş burada değerli dinleyicilerimiz. Ve bakıyorum Rusya Varde ateşkese garanti vermiyor. Suriye'nin Humusin'in merkezinde muhaliflerin kontrol ettiği son bölgelerden Varde Esad rejiminin şiddetli hava saldırılarına maruz kalıyor. Burada ateşkes garantisi söz konusu değil demiş. Arap aşiretlerinden PKK'nın Sincar'daki varlığına tepki. Musul'daki 20 Arap aşireti PKK'nın Sincar'dan çıkarılması için merkezi hükümet ve BM'ye çağrı yaptı. Mısır Gazze'ye beton pompası girişine izin verdi. Mısır'ın Refah sınır kapısı aracılığıyla Gazze'deki özel şirketler için iki beton pompasının girişine izin verildiği bildirildi. Öyle bir hale getirildi ki Gazze hakikaten de açık hava hapishanesi olarak nitelendiriliyor. Dünya tarihinde belki de eşi benzeri görülmemiş bir nokta. İşte en fazla Mısır'ın sınır kapılarından girebileceksiniz. Onun dışında girebileceğiniz alanların hepsi İsrail tarafından kuşatılmış kaldı ki Mısır'ın yeni yönetimi de bu anlamda darbeyle iktidara gelen yönetimi de bu anlamda Filistin'in pozisyonuna çok da sıcak bakmıyor desek doğru bir cümle kurmuş oluruz. Rafsanjani'nin kızından suikast iması, İran eski Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsanjani'nin kızı Fatma Haşimi babasının ölümüyle ilgili bazı belirsizliklerin olduğunu ifade etmiş. Aktarabileceklerimiz böyle değerli dinleyicilerimiz. Balkanlara bakalım hemen. Sırbistan'dan Kosova ordusuna tepki, Sırbistan yönetimi Kosova'nın kendi ordusunu kurmasının kabul edilemez olduğunu apaçık söylemiş. Ve aktardığımız haberler var, dünden kalan haberler var. Kafkaslar'da yeni bir gelişme olup olmadığına baktığımda yeni bir gelişmenin olsa bile görülmediğini görüyoruz. Dünyanın geneline şöyle bir bakalım, yeni bir haber, gözümüzden kaçan bir haber var mı? Hawking'den teknoloji tehdit uyarısı. Dünya ünlü fizikçi Stephen Hawking, insanlığın teknoloji nedeniyle tehdit altında olduğunu söyledi ve dünya hükümeti kurulması çağrısını yaptı. Bilim kurgularda olacağı gibi detaylarını okuyabilirsiniz. Bu gidişle kendi ürettiğimizin altında kalacağımızı görmemek için herhalde ahmak olmak lazım. Hawking'in sözlerine kulak asmak lazım. Papua Yeni Gine'de bir büyük deprem. Papua Yeni Gine'de 6.3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş. Bakalım depremle ilgili bir açıklama var mı? Depremle ilgili can ve mal kaybı olmamış değerli dinleyicilerimiz. Çevre kirliliği yüzünden her yıl 1.7 milyon çocuğun öldüğü söyleniyor. Her yıl 1.7 milyon çocuğun ölümüne yol açan bu habere bir bakalım. Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı bir açıklama bu. Raporlarda dünya genelinde 5 yaş altı ölümlerin 4'te 1'inin açık ve kapalı alan, hava kirliliği, kirli su, yetersiz temizlik koşulları gibi çevresel faktörlerinde kaynaklandığını söyleyebiliriz. Peki bunun nedeni sorusuna ne gibi cevaplar verebiliriz? İşte teknoloji falan dedik biraz önce, Hawking'le bağlantısını kurduk onun öncesinde. Yeni dünya düzeni, eski dünya düzeni, Orta Doğu'da veya dünyanın kırsallaştırılmış bölgelerinde, garibanlaştırılmış bölgelerinde tüm dünya devletlerinin tabir uygunsa kanlı kanların üzerinde halay çektiğinden bahsettik. Peki işte bunların da bir atığı söz konusu olacaktır. Tüm bunların toplamında ne olacaktır değerli dinleyicilerimiz? Bu çevre kirliliği yüzünden insanların hayatları kararacaktır elbette. Aktarabileceğimiz haberler böyle ve bugün